her zamanki ses, her zamanki tempo.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine capcanlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de.
Murat Erdin'le Burası Türkiye başlıyor.
Efendim günaydınlar, hoş geldiniz. Bugün 27 Ekim Perşembe. RSFM mikrofonlarında Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin. Bugün neler konuşacağız isterseniz hemen aktaralım sevgili dostlar. Tabii ki Türkiye'nin IŞİD'le, DAEŞ'le mücadelesiyle ilgili son durum. ABD Savunma Bakanı'ndan gelen bir açıklama var. Mesela Türkiye'ye saldırı hazırlığı yapan bir IŞİD militanını öldürdük diyor. ABD Savunma Bakanı, ayrıntıları aktaracağız. Akıncı Hava Üssü'nde de ikinci Adil Öksüz vakası yaşanmış. Darbe girişiminin kilit adı Adil Öksüz hala firarda, hala aranıyor. İstanbul'da Yeni Bosna'da 6 Ekim'de gerçekleştirilen bombalı saldırının ayrıntıları ortaya çıkmış. 75. yıl polis merkezini hedef alan ve 10 kişinin yaralandığı bombalı saldırının talimatı Kandil'den gelmiş. Yani PKK ile ilgili haberlerimiz de olacak. Eski Yarsav Başkanı tutuklandı sevgili dinleyiciler. Ayrıca Yalova Üniversitesi'nin eski rektörü de tutuklandı. Herkesi şaşırtan bir başka haber daha. FETÖ soruşturmalarını yürüten başsavcı İrfan Fidan'ın kardeşi FETÖ'den açığa alınmış. Çanakkale Köprüsü için her şey çok hızlı gidiyor. Sevgili dinleyiciler, Çanakkale Köprüsü için ilana çıkıldı. Resmi gazetede yayınlandı. 2023 metrelik ayak açıklığıyla dünyada bu alanda ilk sırada olacak Çanakkale Köprüsü. Sevgili dostlar, hükümetin Çanakkale Köprüsü'nü bir an önce bitirmek için acelesi var. Tematik üniversitelerden sonra tematik liselerde gelecekmiş. Mesela Bursa'da otomotivle ilgili meslek liseleri açılacak. Kars'ta hayvancılık lisesi. Örneğin Isparta'da gül üretimiyle ilgili liseler açılacak. Tematik liseler yoldaymış. Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışması var. Anayasa Mahkemesi'nin aldığı bir karar var sevgili dostlar. Dünyaca meşhur televizyon dizisi Game of Thrones'la ilgili bir karar. Anayasa Mahkemesi'nin ne alakası var Game of Thrones'la derseniz haberi birazdan aktaracağız. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kullanılan Polnet bilgi sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle sınır kapılarında ve Atatürk Havalimanı'nda giriş ve çıkışlarda dün ciddi aksamalar yaşandı sevgili dostlar. Sistem kilitlendi. Biz Türk vatandaşlarının en çok duyduğu sözlerden bir tanesidir bu. Bankaya gittiğimiz zaman, değil mi? Köprüden geçiş yaparken, fatura öderken en çok duyduğumuz sözlerden bir tanesi. Efendim biraz bekleyeceksiniz. Neden? Sistem kilitlendi. Peki Polnet sistemi de kilitlenmiş mi? Aktaracağız. Timsah eti, kanguru eti, deve eti, piton eti ve zebra eti yer misiniz sevgili dostlar? Yer misiniz? Özel bir geceye davetliyseniz, bir ülkenin milli gününde eğer davetliyseniz bu etlerden karşınıza çıkarabilirler. Masanıza koyabilirler. O zaman ne yapacaksınız? Ama gümrükten geçmemiş. Hangi ülkeden ve hangi haberden bahsediyoruz onu da aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün muhtarlara seslendi. Sarayda yine muhtarları kabul etti. Ve operasyonlarla ilgili, dış politika ile ilgili, FETÖ ile ilgili önemli sözlerden bahsetti sevgili dostlar. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Selin Sayek Böke, Türkiye'de bir başkanlık değil, refah ve ekonomi tartışmasına ihtiyaç var dedi. Tüm bu sesleri ve sözleri dinleyeceğiz sevgili dostlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de 15 Temmuz darbe komisyonunda kavga çıktı. Gülten Kışanak önceki gün bu komisyonda ifade vermiş, akşamına da gözaltına alınmıştı. İşte önceki gün komisyon toplantısında bu gözaltı kararını protesto eden HDP'lilerle AK Partililer birbirine girdi. Aktaracağız bunu da. Kapalı Çarşı'yı konuşacağız, Ankara'ya bağlanacağız ve Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'le konuşmaya çalışacağız. 27 Ekim Perşembe gününde başka haberlerimiz, gündemi oluşturan başka hikayelerimiz de var. Gazetelerin manşetlerini ve birinci sayfa haberlerini de her sabah olduğu gibi okuyacağız. Sondan bir önceki programda sevgili dostlar, işte başlıklarını verdiğimiz bu haberler ve daha fazlasıyla Burası Türkiye başladı efendim.
Her zamanki ses, her zamanki tempo. Burası Türkiye.
RSFM'de Burası Türkiye başladı. Ben Murat Erdin.
Murat Erdin'den her sabah Türkiye'nin gündemine cap canlı bir bakış.
Bugün de ölmedim. Allah Allah. Çok ilginç diyor.
Önemli ayrıntılar, farklı konuklar.
Murat Erdin, Brüksel'den sevgiler.
Ankara saatimiz geldi, Ankara ile konuşalım. 90'lı yıllardaki olayları yaşıyoruz adeta yeniden.
Murat Erdin'le Burası Türkiye her sabah 7.30'dan 9.30'a RSFM'de. Sakın kaçırmayın.
Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyadan bize kulak veren herkese bir kere daha günaydın. Çok çok teşekkür ediyorum gösterdiğiniz ilgi ve alaka için sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Evet, haberleri aktarmaya başlayalım. Burası Türkiye dedirtecek o kadar çok haber var ki, ama bir yandan da hem devletin hem de milletin uğraştığı maalesef terör belası. Türkiye'nin uğraştığı, başında o kadar çok sıkıntı var ki, başında uğraştığı o kadar çok terör belası var ki, biri bitiyor biri başlıyor ama bu terör örgütlerini acaba ortaya kim çıkartıyor? Batı mı çıkartıyor? Orta Doğu'nun bataklıkları mı çıkartıyor? Hükümetin hatalı politikaları mı çıkartıyor? Bilinmez. Bu konuda yorumlar, yorumlar size ait. Bakın, FETÖ soruşturmalarını yürüten Başsavcı, İstanbul Başsavcısı İrfan Fidan'ın kardeşi de FETÖ'cü çıkmış. Hatırlayın, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de böyle benzer haberler çıkmıştı. FETÖ'den açığa alınan kişinin yerine getirilen komutan da daha sonra FETÖ'cü çıkmıştı. Nereyi kazısan kazıdıkça altından FETÖ'cü çıkıyor. İstanbul'da FETÖ soruşturmasında Baylok'u kullandıkları iddiasıyla 123 polise gözaltı kararı verilmiş. İzmir merkezli 12 ilde FETÖ-PDY'ye yönelik operasyonda 9 Eylül Üniversitesi'nde görevli akademik personelin de aralarında bulunduğu 37 şüpheli gözaltına alınmış. Antalya'da geçen hafta gözaltına alınan 22 şüpheli Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmiş. Ankara'da 18 Ekim'de gözaltına alınan eski Emniyet Müdürü Ertan Yavaş tutuklanmış. Denizli'de de polis ekipleri FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Denizli il yapılanmasına yönelik 3. dalga operasyonunu başlatmış ve 45 kişi gözaltına alınmış. Ankara'da da bir operasyon var. Eski Yarsav Başkanı Murat Arslan'ın da aralarında bulunduğu bazı Sayıştay denetçileri de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın Ekim ayı olağan meclis toplantısında konuştu. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki FETÖ ile ilgili neler neler söyledi. 17-25 Aralık operasyonlarının bir algı operasyonu olduğunu söyledi Çevre Bakanı Özhaseki. Herkesi dinlemişler diye ekledi. Güya insan yetiştirmek, insanları İslami terbiye üzerine yetiştirmek için ortaya çıktığını söyleyen bu cemaat acaba neden insanları dinler ki diye sormuş. Diğer cemaatler cemaat değil mi demiş. Niye diğer cemaatler kimseyi dinlemiyor? Bir kadın vekil dedi ki bir konuşma yaptım. Sonra bir bant gönderdiler. Beni banyoda çekmişler. Ben ne yapacağım bilmiyorum dedi. Yahu bunun din neresinde diye konuşmuş. Bunları aktaran Çevre Bakanı Mehmet Özhaseki sevgili dostlar. Bir bayan, bir kadın milletvekilinin banyoda görüntüsünü çektiğini açıklamış. FETÖ örgütünün sevgili dostlar. Çevre Bakanı Özhaseki bunu tabii Bursa'da kamuoyuna açık bir toplantıda söylemeseydi sanıyorum daha iyiydi. En azından kendisine bunu aktaran kadın vekile saygısızlık yapmış oluyor. Ama aynı zamanda da FETÖ örgütünün geldiği edepsiz noktayı ortaya koyması açısından da gerçekten çarpıcı. Denizli'deki iddianameden haberler de var. Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede FETÖ'nün kriptolu yazışma programı Bylock'un kullanımına ilişkin detaylar da var. Bylock'un veri tabanı Kanada'daymış. Kanada'da bulunuyormuş. Bylock üzerinden gönderilen mesajların mesajı gönderdikten sonra alıcı tarafından silinmemişse 24 saat içinde mesajın sistem tarafından otomatik olarak silindiği ifade ediliyormuş iddianamede. Fethullah Gülen'den gelen mesajlar, emirler ve talimatlar bölge imamlarına işte bu Bylock iletişim sistemi üzerinden gönderiliyormuş. Bylock'la ilgili olarak FETÖ lideri Fethullah Gülen'den gelen talimatta tüm üyeler Bylock kullansın. Görüşmeler Bylock üzerinden yapılsın. Normal telefonla görüşme yapanlar hizmete ihanet etmiş olurlar dediği de yine iddianamede yer alıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün sarayda muhtarlara seslendi. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, biliyorsunuz muhtat olarak muhtarları davet ediyor saraya Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'de ve muhtarlara sesleniyor ama muhtarlara seslenirken gündemdeki dış politika, gündemdeki sıcak konular bunlarla ilgili sözler söylüyor muhtarlara. Muhtarlar da dinliyor tüm bu konuşmada baştan sona televizyonlar tarafından canlı olarak yayınlanıyor. FETÖ ile ilgili mağdurlar yaratılıyor tartışmalarına ve eleştirilerine sert çıktı Cumhurbaşkanı Erdoğan ve kim mağdur edebiyatı yapıyorsa ihanet içindedir dedi.
Şu anda tutuklu olanlar mağdurmuş. İçlerinde istisnai olarak bazı mağdur olanlar olabilir. Benim milletim o gece yaşadıklarıyla bu mağduriyeti yaşamadım. Kim ki bunlarla ilgili FETÖ terör örgütünün mensupları sebebiyle mağduriyet edebiyatı yapıyorsa kusura bakmasınlar, ihanet içindedir. Kimse bize gelip de bu konuda akıl vermesin. O aklı kendilerine saklasınlar. Karısına, kocasına, evladına, bilmem nesine sahip olma. Ha, ondan sonra içeri girince benim evladım mağdur. Kim ki bu mağduriyet edebiyatını yapanların yanında yer alıyorsa çok ciddi bir sıkıntı içindedir. Kendini bir şöyle teraziye çıkarıversin.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhtarlara söylediği sözlerdi. Bu arada Obama'yla telefonla konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. IŞİD'le mücadele konusu konuşulmuş. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada öğreniyoruz bunu. ABD Başkanı Barack Obama'yla Kuzey Irak'ta PKK'ya müsaade edilmemesi gerektiği hususunda da mutabık kalındığı ifade edilmiş. Yani terörle mücadele konuşulmuş. Gerek PKK gerek IŞİD'le mücadele konusunu telefonda konuşmuş Cumhurbaşkanı Erdoğan. ABD Başkanı, artık gidici olan ABD Başkanı Barack Obama ile. Obama'nın son günleri. Önümüzdeki ayın 8'inde ABD'de seçimler var. Hatta seçimlerde oy kullanma işlemi başladı bile. Yani ABD'de başkanlık seçimlerinde oy kullanma işlemi başladı. Erken oy kullanma sistemi var. Bizde de biliyorsunuz gümrük kapılarında oy kullanma işlemi seçimlerden daha önce başlar. Amerika Birleşik Devletleri'nde de erken oy kullanma sistemi var ve seçmenler sandık başına gitmeye başladı. Yalova merkezli 4 ilde 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin olarak yürütülen soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan 12 kişi tutuklandı. Tutuklananlar arasında eski Yalova Üniversitesi rektörü Profesör Niyazi Eruslu da bulunuyor. Darbe girişiminin kilit ismi olan Adil Öksüz hala yakalanabilmiş değil, hala firari sevgili dostlar. Nereye kayboldu, kim kaçırdı, nerede saklıyor bilinmiyor. Adil Öksüz'le birlikte 15 Temmuz'da Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan elektronik mühendisi Harun Biniş'in de ifadesinde tarla bakmaya gittiğini söylediği ortaya çıkmış. Adil Öksüz de aynı şeyi söylemişti. Hani burada ne arıyorsun sen Akıncı Üssü'nde diye sormuştu polis. Adil Öksüz demişti ki hani hatırlayın. Ya buraya ben tarla bakmaya geldim demişti. Tarla bakıyormuş. İşte Akıncı Hava Üssü'nde yakalanan bir başka FETÖ'cü Harun Biniş'in de ifadesinde aynı sözlere rastlanmış. Tarla bakmaya gelmiş o da. Herhalde Adil Öksüz'le beraber bir tarla bakıyorlar. Memleketi zamanında tarlaya çevirmişler, çiftliğe çevirmişler. Akıncı Üssü'ne de gelip herhalde ilave tarla bakmışlar. Geçmişte siyasilerle işbirliği yapıp Türkiye'yi babalarının çiftliğine çeviren FETÖ'cüler yakalandığı zaman demek ki hep aynı şeyi söylüyorlar. Tarla bakmaya geldik, tarla tarla. Buraları eskiden dutlukmuş. Geldik bakıyoruz. Darbeden sonra darbeyi araştırmak için Türkiye Büyük Millet Meclisi biliyorsunuz biz 15 Temmuz darbe komisyonu kurdu ve o komisyona insanlar ifade veriyor. Işık Koşaner, eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner de ifade verdi. Birazdan gazete manşetlerini ve birinci sayfalarını okurken Işık Koşaner'in ifadelerini, darbe komisyonundaki ifadelerini sizlere aktaracağım sevgili dinleyiciler. Önceki gün Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gülten Kışanak ifade vermişti darbe komisyonunda. İfade verdiği günün akşamına gözaltına alındı. Ama bu kez darbeden, FETÖ'den değil tabii ki, PKK terörüne destek vermek suçundan gözaltına alındı Fırat Anlı ile beraber. İşte bu konu önceki günkü darbe komisyonunda sevgili dostlar gündeme getirildi. Ve darbe komisyonunda Gülten Kışanak'ın gözaltına alınmasını protesto eden HDP'lilerle AK Partililer birbirine girdi.
Gülten Kışanak gelip burada beyanda bulundu. Ve bütün konuşmalarında çözüme hizmet etti. Ama talimat verildi. Bu talimatla dün akşam gözaltına alındı.
Bu komisyon talimat verdi anlaşılan.
Bu komisyon darbeyi araştırma değil, darbe yöntemlerini meşrulaştırma amacıyla kullanılıyor. Sayın Başkan da asla tarafsız davranmıyor. Burada gelip açıklama yapan bir belediye başkanı, bir partinin eski genel başkanı burada çıktı. Gözaltına alınıyor. Nerede yapacağım?
Biz nerede yapacağımızı senden mi öğreneceğiz be?
İşte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki tartışmalar böyleydi. ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın bir açıklaması var. DAEŞ'in Suriye'deki kalesi olan Rakka'yı DAEŞ'ten kurtarma operasyonunun önümüzdeki haftalarda başlayacağını söylemiş. Ve DAEŞ'in Türkiye'ye saldırı hazırlığındaki bir militanını öldürdüklerini söylemiş. Evet, bir IŞİD teröristi Türkiye'ye saldırı hazırlığı yaparken Amerika tarafından öldürülmüş. Hatırlayacaksınız İstanbul Yenibosna'da 6 Ekim'de gerçekleştirilen bir bombalı saldırı olmuştu. 75. yıl polis merkezi hedef alınmıştı ve 10 kişi yaralanmıştı. Bombalı saldırı sonrası yakalanan 7 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma dosyasında bombacının saldırı talimatını örgütün Kandil'deki yöneticileri Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'tan aldığı ortaya çıkmış. Evet, İstanbul Yenibosna'daki 75. yıl polis merkezi saldırısının talimatı Kandil'deki Murat Karayılan, Duran Kalkan ve Cemil Bayık'tan gelmiş. Mahkeme bombalı saldırının talimatını veren örgüt elebaşları hakkında yakalama çıkartılması kararı vermiş. Türkiye'nin Suriye'deki ve Irak'taki operasyonları da devam ediyor. Musul ve Kerkük konusu da tartışılırken Musul ve Kerkük'ün tapularını yayınlamış Sabah gazetesi. Osmanlı İmparatorluğu'nun Musul ve Kerkük'teki 77.063 tapu kaydı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı'nda saklanıyormuş. Musul ve Kerkük'ün tapusu Türkiye'nin elindeymiş. Bu konuyla ilgili bir Osmanlı torununun da açıklaması var. İlginç. Genelde gündeme dair, siyasete dair açıklamalar yapmazlar Osmanlı torunları. Bundan dikkatle kaçınırlar. İkinci Abdülhamit Han'ın 5. kuşaktan torunu Nilhan Osmanoğlu Esenler Belediyesi'nin düzenlediği bir programda konuşmuş. Türkiye'nin Musul'da neden yer alması gerektiğine dair görüşleri aktarmış Nilhan Osmanoğlu. Ankara Anlaşması sonrası bizim hukuksal anlamda Musul'da hakkımız var. Musul'a tek başımıza girsek de bunu sorgulamamalıyız. Biz oraya bizim olanı almaya gidiyoruz demiş Osmanlı İmparatorluğu'nun günümüzde yaşayan temsilcilerinden Nilhan Osmanoğlu. Bu arada Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili bir gelişme var, onu da hemen aktaralım. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ biliyorsunuz Amerika Birleşik Devletleri'ne gitmişti Fethullah Gülen'in iadesiyle ilgili olarak. Bakan Bozdağ, Amerikalı meslektaşı, mevkidaşı daha doğrusu Adalet Bakanı Loretta Lynch ile bir araya gelmiş. FETÖ elebaşı Gülen'in iadesiyle ilgili temaslarda bulunmak üzere Amerika'nın başkenti Washington'da bulunan Bakan Bekir Bozdağ, Amerikalı mevkidaşı Lynch ile ABD Adalet Bakanlığı binasında bir araya gelmiş. İki bakan arasındaki görüşme basına kapalı gerçekleşmiş. Türkiye'nin kararlılığını, Fethullah Gülen'in iade edilmesi konusunda istekliliğini, kararlılığını herhalde Bekir Bozdağ Amerikalı mevkidaşına bir kere daha aktarmıştır. Bu arada IŞİD'in, terör örgütü IŞİD'in hava saldırılarını engellemek için ateşe verdiği Musul'un güneyindeki Kükürt tesisinden zehirli gaz yayılıyormuş. Sevgili dinleyiciler, bazı kimyasal tesisler de var. Irak biliyorsunuz, Irak eskiden bir devletti. Yani tek parça Saddam Hüseyin'in yönettiği bir devletti. Tabii ki orada petrol rafinerileri, kimyasal tesisler, üretim plantasyonları falan vardı her devlette olduğu gibi. Ama şimdi Irak'ta kimin eli kimin cebinde belli değil. Irak'ın güneyinde kim var, kuzeyinde kim var, ortasında kim var, Irak'ı kim yönetiyor, başbakan kim, cumhurbaşkanı kim belli değil. IŞİD'in hava saldırılarını engellemek için ateşe verdi çünkü Musul'un güneyindeki Kükürt tesisleri. İşte oradan zehirli gaz yayılıyor. Havaya çıkan zehirli dumanlar özellikle Türkiye'nin güneydoğusu, Şırnak, Mardin, Hakkari'de asit yağmuru riski varmış. Sevgili dinleyiciler, gerçekten ciddi bir risk mi bu acaba? Uzmanlar uyarıyor. İnsan sağlığına zararlı olabilir. Yağmur yağarsa bütün bu zehirli gazlar yağmurla beraber yeryüzüne iner. Yağmurda çıplak teninize yağmur damlası gelmesin. Hele hele yağmur damlalarını ağız yoluyla sakın yutmayın. Bunlar önemli sevgili dostlar. Güneydoğu'nun makus talihi gördüğünüz gibi. Irak'ta, Suriye'de savaş oluyor. Oradan yükselen zehirli gazlar yine Türkiye'nin güneydoğusunu vuruyor. İtalya beşik gibi sallanıyor. İtalya'nın Macerata kenti yakınlarında 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İkinci bir deprem. Kuvvetli bir deprem sayılır. 5.9. Epey sallayan bir deprem. Ülkenin merkezindeki Umbria, Marche ve Lazio bölgelerinin kesiştiği yerde dün akşam saatlerinde peş peşe kuvvetli sarsıntılar kaydedildi. Yerel saatte İtalya saatiyle 19.10'da kaydedilen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından 21.18'de bir deprem daha oldu. 5.4'ten sonra 5.9. Macerata kenti sallanmış, pek çok yerden de İtalya'nın ortasındaki pek çok yerden de duyulmuş. Bazı binalarda kısmi hasar oluşmuş. İtalya'da sevgili dostlar deprem korkusu var. Türkiye'de de başkanlık sistemi tartışılıyor. Sevgili dostlar, başkanlık sistemiyle ilgili açıklamalar da devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi sözcüsü Selin Sayek Böke, Türkiye'nin derdi bu mu diyor ya? Türkiye'de biz bunu mu konuşmalıyız? Ekonomi var, terörle mücadele var, vatandaşın derdi var, emeklilik sıkıntısı var. Ama biz bütün bunları bir kenara bırakıp başkanlık sistemi olsun mu olmasın mı bunu konuşuyoruz. Türkiye'nin ihtiyacı bu değil demiş Selin Sayek Böke.
Başkanlığın lafı dahi Türkiye'de doğrudan bir istikrarsızlığa yol açıyor. O istikrarsızlık doğrudan vatandaşımızın fakirleşmesine, refahının azalmasına ve yarına dair umudunun ekonomik olarak bugünden kaybolmasına sebep oluyor. Başkanlık dedikleri anda kuruş kuruş değer kaybetti Türk lirası. Türkiye'de bir başkanlık tartışmasına ihtiyaç yok. Türkiye'de bir refah tartışmasına ihtiyaç var. Başkanlık diyerek yaratılan istikrarsızlığın karşısında ancak daha çok demokrasi, güçlü bir parlamenter, demokratik sistem diyerek çıkabiliriz. Başka partiler belki ne diyeceklerine karar verememiş olabilirler ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanlıkla ilgili pozisyonu çok açık.
İşte başkanlık sistemine karşı olduğunu defalarca vurgulayan Cumhuriyet Halk Partisi adına yapılan konuşma. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, tabii bu darbe girişimi ve terörle mücadele devletin bir güvenlik sistemi sorununu da gündeme taşıyor. Özellikle bilgisayar sistemlerinde, kamu kurumlarında bürokratların kullandığı ya da istihbarat kuruluşlarının, polislerin kullandığı bilgisayar sistemleri. Bakın, 15 Temmuz sonrası darbe girişiminden sonra bir siber güvenlik boşluğu olduğu çok açık Türkiye'de. Devlet birçok kritik kurumun sistemini değiştirmeyi düşünüyor ve yerli bir işletim sistemi var. Adı Pardus. 2003 yılında TÜBİTAK tarafından piyasaya sürülmüştü Pardus. Yüksek güvenlikli ve sürekli güncellenen bir sistem. Anadolu Parsı anlamına geliyor Pardus. Anadolu Parsı'nın bilimsel adı Panthera pardus thuliana. Latince adı, biliyorsunuz bitkilerin ve hayvanların isimleri bilimsel olarak Latince söylenir. İşte pardus onlardan birisinin kısaltılmışı, Anadolu Parsı'nın Latince adı. Acaba FETÖ mensuplarının devleti ele geçirmesini engellemek için ne yapabiliriz diye devlet düşünürken pardus sistemini yeniden hatırladı. Havelsan gibi, TÜBİTAK gibi veya Milli Savunma Bakanlığı gibi önemli kuruluşlar, Milli İstihbarat Teşkilatı da olabilir tabii ki, önemli kuruluşlar Pardus sistemine geçebiliyorlar. Ama biliyorsunuz devlet hangi sistemi kullanırsa kullansın sevgili dostlar, sistem kilitlenir. Biz vatandaşların en çok duyduğu şeylerden bir tanesidir bu. Fatura yatıracaksınız mesela, gidersiniz İSKİ'ye, ASKİ'ye, şuraya buraya. Kuyruk görürsünüz ya, dersiniz fatura yatıracağım, bu nedir? Sistem kilitlendi de biraz bekleyin. Ne zaman gelir sistem, işim var? Vallahi bilmiyorum, sistemin ne zaman geleceği belli olmaz. Dün sistem bir gitti, 2,5 saat sonra geldi. O yüzden bekleyin diyemeyeceğim, belli olmaz. Sistem kilitlendi. Dün Atatürk Havalimanı'nda da sistem kilitlendi. Pasaport işlemlerinde kullanılan Polnet'teki arıza. 3 saat sürmüş bakın. Sistem kilitlenmiş, 3 saat sürmüş. Edirne'de arızanın ardından Kapıkule, Hamzabeyli, İpsala ve Pazarkule sınır kapılarından da giriş ve çıkışlara izin verilmemiş. Bu nedenle sınır kapılarında uzun kuyruklar oluşmuş. Atatürk Havalimanı'nda da aynı şekilde sistem kilitlendiği için uzun kuyruklar oluşmuş. Bir kısa müzik arası vereceğiz ama Türk medyası adına üzücü bir haber vereceğiz. Türk basınının duayen isimlerinden gazeteci, yazar Nail Güreli 84 yaşında İstanbul'da hayatını kaybetti. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Olcayto bir başsağlığı mesajı yayınladı. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'ne de uzun seneler hizmet veren önemli bir gazeteciydi Nail Güreli. Sevgili dostlar, çok sayıda gazetede yazılar yazdı, görevler aldı. Türk medyasına hizmette bulundu Nail Güreli. Benim de tanıdığım Nail abimizi kaybettik. Allah'tan rahmet diliyoruz. Türk basınına da başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz Nail Güreli için. Kısa bir ara vereceğiz. Aradan sonra Burası Türkiye devam edecek.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman, her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
Saatlerimiz 8.04'ü gösteriyor. Birazdan gazetelerin manşetlerine ve birinci sayfa haberlerine geçeceğiz ama sevgili dostlar, Antalya'nın Serik ilçesindeki bir otelde yapılan bir devletin milli gecesinden bahsedelim biraz. Bu gece bu ülkenin ulusal gecesinde, milli bayramında yemek verilmek istenmiş davetlilere. Bu ülkenin gelenekleri icabınca da timsah, kanguru, deve, piton ve zebra eti ikram etmek istemişler gelen konuklara. Yer miydiniz bilmiyorum. Zimbabwe gecesi düzenlenmiş efendim. Antalya'nın Serik ilçesinde bir otelde Zimbabwe gecesi için İşte bu siparişler verilmiş. Timsah, kanguru, deve, piton ve zebra eti. Ama gümrükten geçmemiş. Gümrükten geçmeyince de gelen konuklara kılıç balığı, bonfile, tavuk ve tatlı ikram edilmiş. Afiyet olsun.
Hukuk öyle bir şeydir ki ne yaparsanız yapın adalet mutlaka tecelli eder.
Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdim.
Sınırlı cezaevinin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz.
Tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi.
İlkokul çağındaki çocuklara ne öğretirsek onu uygulayacaklar.
Fatih Terim sayesinde bence biraz da buralardayız.
Tebligat yok, önceden bildirim yok, hiçbir şey yok.
Her sabah dünya yeniden konuşur. Burası Türkiye.
Gazete manşetleri.
...27 Ekim Perşembe... ...günkü gazetelerin manşetlerini... ...ve birinci sayfa haberlerini okumaya başlayalım. Hürriyet gazetesinin manşeti... ...istifasını anlattı. Genelkurmay Başkanlığı görevinden... ...2011'deki yaş öncesinde istifa eden... ...Işık Koşener... ...meclisteki darbe komisyonunda... ...soruları yanıtladı diyor... Ergenekon, balyoz gibi davalarda personelimizin suçlu olmadığını biz biliyorduk. Ancak konular yargıya intikal ettiği için yargıya müdahale ediliyor denilmesin diye sesimizi yükseltmek imkanı olmadı. Yaşta emekli et diyeceklerdi. İleride başımıza gelecek felaketin atılacağı günlere ortak olmuş olacaktık. Ortak olmadım ama izah etmekte de başarılı olduğumu pek söyleyemeyeceğim. Kadrolar boşaltıldı. Başkaları da yani FETÖ'cüler de boşaltılan kadrolara yerleştirildi diyor. Eski Genelkurmay Başkanı Işık Koşener de 15 Temmuz Darbeyi Araştırma Komisyonu'na Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ifade vermiş. Gülten Kışanak'ın sabaha kadar odası aranmış, gözaltına alınan Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak ve eş başkan Fırat Anlı'nın konut ve makam odalarında önceki gün sabaha kadar arama yapılmış. Kışanak ve Anlı için 5 gün avukatlarıyla görüştürülmeme kararı verilirken HDP'nin eylem çağrısına birçok ilde katılım sınırlı kaldı diyor Hürriyet gazetesi. Milliyet gazetesinin manşeti yumruğu indireceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan Beştepe'deki muhtarlar toplantısında Fırat Kalkanı ve Musul operasyonu ile ilgili önemli mesajlar vermiş. Bundan sonraki yol haritasına yönelik Erdoğan bundan sonra gerekirse sahada göze göz dişe diş mücadele vererek gerekirse diplomasi masasına yumruğumuzu indirerek bu milletin hakkını hukukunu geleceğini koruyacağız. Şayet bunun bir bedeli varsa onu da ödeyeceğiz. Biliyoruz ki bu bedeli göze almazsak yarın çok daha büyüğünü önümüze koyacaklar diye konuşmuş. Posta gazetesinin manşeti vicdanlara tekme. Şort giydi diye 23 yaşındaki hemşire Ayşegül Terziye, 12 Eylül'de İstanbul'da belediye otobüsünde tekme atan saldırgan, kan donduran bir savunma yaptı ama ardından oğlu ruhsal rahatsızlığım var, hocaya gidiyorum, ayrıca tıbbi tedavi görüyorum, bazen istem dışı hareketler yapıyorum ama bu hareketleri hep doğrular üzerinden yapıyorum demiş. Abdullah Çakıroğlu şöyle konuşmuş, o kızın otobüste oturuşu müstehcendi, durumu hazmedemeyip istem dışı harekette bulundum, yaptığım yanlıştı. Ama bir kızın kendisini taşıyabilecek giyim kuşamı olmalı, onun giyimi ortak yaşam alanına yakışmıyordu. Kur'an'a göre kadın haya perdesinin oluşması için örtülü olmalıdır demiş. Ayşegül Terzi bu ifadeyi duyunca tekrar ağlamış. Sevgili dostlar, kimin nasıl giyineceğine kendi kararı üzerinden kendisi veren bir şehir magandası. Sevgili dostlar, Abdullah Çakıroğlu ilk duruşmada serbest kalmış. Sabah gazetesinin manşeti, pençesini gösterenin tırnaklarını sökeriz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, bize dost elini uzatan herkesin elini tutarız ama bize pençesini çıkaranların tırnaklarını sökmekten çekinmeyiz demiş. Firardaki FETÖ'cüler vatandaşlıktan atılacakmış. 15 Temmuz kanlı darbe girişimi öncesi ya da sonrasında yurt dışına kaçan FETÖ'cülerin vatandaşlıktan çıkarılması için düğmeye basıldı diyor Sabah gazetesi. Aydınlık gazetesinin manşeti, HDP'nin çöküşü. HDP Diyarbakır Belediye Başkanı Gülten Kışanak'ın gözaltına alınması üzerine halkı sokaklara çağırdı. Diyarbakır'da örgütün çağrısı karşılık bulmadı. 25-30 HDP'li dışında sokaklar bomboş kaldı. Aydınlık gazetesinin sür manşetinde bir özel haber var. 125 vekilden baylok çıkmış. Meclis çatısı altındaki 125 milletvekilinin FETÖ'nün gizli yazışma programı baylok kullandığı tespit edilmiş. Listedeki vekillerden 82'si AK Partili, diğer 43'ünün muhalefetten olduğu belirlenmiş. Evet, 125 vekil baylok kullanıyormuş Aydınlık gazetesinin iddiasına göre. Elimde Sözcü gazetesi var. Kozmik odaya girilirse büyük sıkıntı çıkacağını başbakana anlattım diyor Işık Koşaner Paşa'nın darbeyi araştırma komisyonuna verdiği ifade. FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik kumpas davalarını protesto için Genelkurmay Başkanlığı görevinden istifa eden Orgeneral Işık Koşaner mecliste her şeyi anlattı diyor. Kozmik odaya girilmesinin büyük hata olduğunu anlatmış 2 saat 45 dakikalık ifadesinde. Orası arşiv değil ama hakim aramakta ısrarlı. O dönem başbakana oraya girilirse çıkacak sıkıntıları anlattım. Kozmik odada ülkemizin işgali halinde direnişi organize edecek olan çok gizli kişilerin isimleri vardı. Hepsi deşifre oldu diyor sevgili dostlar. Kozmik odaya girmek de FETÖ'nün bir kumpasıymış gördüğünüz gibi. Ve maalesef o dönemin hükümet yetkilileri de bu kumpası izlemişler, seyretmişler ve hatta izin vermişler. Çevre Bakanı'nın sözleri Sözcü gazetesinde de var. FETÖ'cüleri tanımlarken Mehmet Özhaseki şöyle demiş. Badem bıyıklar canavara döndü demiş. Yeni Şafak gazetesinin manşeti, Münbiç ve Afrin temizlenecek. Erdoğan'dan iki yeni operasyon sinyali. Münbiç ve Afrin'le ilgili sözlerini muhtarlara söyledi Erdoğan. Terör örgütü PKK'nın işgal ettiği Münbiç'le Afrin'in de temizleneceğini ifade etti. İstanbul'a 145 kilometre daha tünel yapılacakmış. İstanbul trafiği yerin altına inecekmiş. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Avrupa yakasında 22, Anadolu yakasında ise 6 tünel projesi varmış. Yeni Şafak gazetesi aktarıyor. Vatan gazetesinin manşeti de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, müdahale sinyali. Ankara terör örgütü PKK'nın PYD'nin Türkiye sınırında kurduğu Suriye'deki Afrin kantonu için ilk kez müdahale sinyali verdi. Erdoğan, orayı da teröristlerden temizleyeceğiz. Bu Türkiye için bir beka sorunudur dedi. Terör koridoru kabul edilemez dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cumhuriyet gazetesinin manşeti, FETÖ savcısının kardeşi FETÖ'den açığa alındı. 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmalarının başındaki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı İrfan Fidan'ın kardeşi öğretmen İlhan Fidan'ın da FETÖ'den açığa alındığı ortaya çıkmış. Ordu'nun Fatsa ilçesinde din kültürü öğretmenliği yapan İlhan Fidan, FETÖ ağabeyi olduğu iddiasıyla açığa alınmış. Fatsa'da açığa alınan 69 öğretmenden biri olan İlhan Fidan'ın, Fatsa'da cemaatin öğretmenlerden sorumlu ağabeyi olduğu öne sürülmüştü. 2012'de Türkiye Olimpiyatları'nın Ordu'daki organizasyonunu yapan Fidan, ifademi verdim ve aklandım. Göreve dönmek için bekliyorum diye konuşmuş. Gülten Kışanak ve Fırat Anlı'nın Diyarbakır'da gözaltına alınması hem bölgede tansiyonu yükseltti hem de endişeleri yükseltti. Tıpkı 90'lı yıllardaki gibi bir gözaltı furyası mı başlıyor diye sormuş Cumhuriyet gazetesi ve 90 model demokrasi demiş haberinin başlığına. Star gazetesinin manşeti, Kürt isyanı, halk HDP'ye artık yeter dedi. Diyarbakır Belediyesi'nin kaynaklarını PKK'nın hizmetine sunan Gülten Kışanak ve Fırat Anlı için HDP'nin eylem çağrısına belediye çalışanları bile yüz vermedi diyor sevgili dostlar. Halk artık yoruldu. Halk, Güneydoğu'daki halk eylemden de, savaştan da, zıtlaşmadan da, devlete meydan okumalardan da, her şeyden, bu siyasetçilerin sürekli kendini tekrar etmesinden çok yoruldu. Masada olmazsa sahada bitiririz. Cumhurbaşkanının sözleri Karar gazetesinin manşetinde. Suriye ve Irak'ta masada olacağız mesajıyla diplomasi kartını elden bırakmayan Ankara'nın kırmızı çizgilerimiz zorlanırsa taviz vermeyiz yaklaşımını Erdoğan en net ifadelerle dile getirmiş. Münbiç'i temizlemekte kararlıyız. Ya gidecekler ya da gereğini yapacağız. Muhtarlara yaptığı konuşmada söylediği bu sözleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Trafiğin kangrene dönüştüğü İstanbul'daki Mahmut Bey gişelerini rahatlatacak projeyi Ulaştırma Bakanı açıklamış. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden gelip oda yerinden Çatalca'yı bağlayacak yeni bir devlet yolu yapıyoruz demiş Ulaştırma Bakanı. 3 gidiş 3 geliş olacak. 2017 sonunda tamamlanacak diyor. 2017 sonunda. Bütün bunlar Yavuz Sultan Selim Köprüsü yapılırken acaba neden düşünülmemiş? Habertürk gazetesinin manşeti, rezerv şahinler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan pilotlar. firmalarıyla imzalanacak sözleşmelerle ya dönemsel çalışacak ya da harp anında çağrılmak üzere eğitilecek. Darbe girişimi sonrası hava kuvvetlerinden 300'e yakın pilot ihraç edilmiş. Açığı kapatmak için son 5 yılda ayrılan 500 pilota dönüş yolu açılmış. Türk Silahlı Kuvvetleri savaş pilotu sayısını artırmak için pilotların sivilde bağlı olduğu firmalarla dönemlik sözleşme imzalama yoluna gidecekmiş. Habertürk gazetesinin manşeti. Anayasa Mahkemesi'nden önemli bir karar var. Gaz bombasına 25 bin lira tazminat. Onu da okuyalım Habertürk'ten. 2013'te Ankara'da bir gösteride polisin attığı gaz bombası yüzüne isabet eden Özlem Kağan'ın başvurusunda önemli bir karar verdi mahkeme. Yüksek Mahkeme kötü muamele yasağının ihlal edildiğine karar vermiş. Özlem Kağan'a, yani yüzüne gaz bombası isabet eden Özlem Kağan'a 25 bin lira tazminat ödenmesine hükmetmiş. Polise de yeni soruşturma açılacak. Anayasa Mahkemesi'nden bir de ünlü dizi Game of Thrones kararı geldi. Dünyaca ünlü televizyon dizisi Game of Thrones, yani taht oyunları. Türkçesi bu, taht oyunları. Türkiye'de çok oynanan oyunlardan bir tanesi. Taht oyunları, iktidar oyunları sevgili dostlar. Tam Türkiye'ye uygun bir isim bu. Game of Thrones. Anayasa Mahkemesi bu konuyla ilgili nasıl bir karar almış? Ne ilgisi var Game of Thrones Anayasa Mahkemesi'nin derseniz, ilgisi şu. Maltepe Askeri Lisesi'nde öğrencilerine bu diziyi izlettiği gerekçesiyle bir yüzbaşı Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılmıştı. Adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiş Anayasa Mahkemesi. Evet, karara göre İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nde İngilizce öğretmeni olan Yüzbaşı Gülbahar, 2011'de video dersinde öğrencilerine Game of Thrones adlı diziyi izletti. Dizide müstehcen görüntüler olduğu gerekçesiyle Yüzbaşı hakkında soruşturma başlatılmış. Yani bir dizi izletiyor Yüzbaşı, dersle ilgili olduğunu düşündüğü bir dizi. İşte içinde bazı ufak tefek müstehcen görüntüler var diye, bir dizide ne kadar müstehcen görüntü olabilir onu da bilmiyorum. Çünkü televizyonlarda gösterilen bir dizi bu zaten. Hemen soruşturma başlatmışlar. Ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile de ilişkini kesmişler Yüzbaşı Gülbahar'ın. Yüzbaşı da dava açmış, karşı dava. Açtığı davadan sonuç alamayınca Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yapmış. Anayasa Mahkemesi 2. bölümü Yüzbaşı Gülbahar'ın adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermiş ve yeniden yargılanmasını istemiş. Evet, sınıfta Game of Thrones dizisini öğrencilerine izleten Yüzbaşı Anayasa Mahkemesi kararıyla yeniden yargılanacak. Bir Gün gazetesinin manşeti, OHAL gölgesinde başkanlık oyunu. Diyarbakır Belediyesi eş başkanları Kışanak ve Anlı'nın gözaltına alınmasının ardından gerilim yine tırmandı. Bir Gün'e konuşan siyasiler AK Parti'nin OHAL'i başkanlık hedefi doğrultusunda kullandığını söylemişler Bir Gün'deki habere göre. Yarsav'ın başkanı FETÖ'den tutuklandı Murat Arslan. Yarsav'ın başkanıydı. FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yeni Çağ gazetesinin manşetinde Işık Koşener Paşa var, eski Genelkurmay Başkanı. Personelin hakkını ölümüne savunduk demiş Işık Koşener. Kumpas davaları silahlı kuvvetleri aşağılayıp örgütün kendi kadrosuna yer açabilmek amacıyla yapıldı diyor. Yani Ergenekon ve Balyoz kumpas davaları FETÖ'cüleri silahlı kuvvetlere daha fazla sokabilmek için açılmış, uydurulmuş davalar diyor Işık Koşaner. Paşa itiraf etti, hedef Erdoğan'dı. Marmaris'te Erdoğan'ı öldürmeye giden timdeki assubay Kuzu çok önemli itiraflarda bulunmuş. Sevgili dinleyiciler, 15 Temmuz darbe girişiminde hedefin Erdoğan olduğu, gördüğünüz gibi, iyice ortaya çıkıyor artık. Akşam gazetesinde iki manşet var. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri, Münbiç'i yakında temizleyeceğiz manşeti. Mağdur edebiyatı yapanlar büyük ihanet içinde, bir başka söz Cumhurbaşkanı'nın. Yanda ise ikinci manşet, HDP'ye halk operasyonu. Gülten Kışanak'ın gözaltına alınmasının ardından HDP'nin sokağa çıkın çağrısına pek itibar göstermemiş vatandaşlar. Evrensel Gazetesi, seçilmişe gözaltı, seçmene toma demiş. Her türlü demokratik irade gaspı milli irade söylemiyle meşrulaştırılmaya çalışırken son olarak da halkın oyuyla seçilen Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları gözaltına alındı. Protesto eden seçmenler tomalı saldırının hedefi oldu diyor Evrensel Gazetesi. Ve son olarak Yeni Akit gazetesinin manşeti, millete gitmekten korkmayın. Cumhurbaşkanının sözleri, külliyede muhtarlarla 29. defa buluşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, duvara egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demekle egemenliğin milletin olmadığını vurgulamış ve diğer sözlerine de yer vermiş. Sevgili dinleyiciler, Yeni Akit gazetesi sür manşetinde ise Gülten Kışanak'ın gözaltı kararını şu ifadelerle duyurmuş Yeni Akit gazetesi. Terörle iş tutan hesabını veriyor. Saatlerimiz 8.30'a geldi. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, sözü RSFM Haber Merkezi'ne bırakacağız. Son gelişmeleri, hava ve yol durumunu alacağız. Ardından Burası Türkiye kaldığı yerden devam edecek.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Yeah.
Saatlerimiz 8.39'u gösteriyor sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. İşte RSFM Haber Merkezi'nden son gelişmeleri aldık. Yayınımız devam edecek. Birazdan Ankara'ya bağlanacağız ve Saygı Öztürk'le konuşacağız.
Darbe girişiminde biz Fransa'daydık. Yani çok şaşırdık. Yani ne yapacağımızı bilemedik Murat Bey.
Müthiş bir silah sesleri geldi. Yani ben hiç böyle bir şeyin yaşanacağını Türkiye'de ummuyordum.
Bu bizi şaşırttı, yani şok des film gibi.
Sonradan bir baktık ki doğrudan üstümüze geliyor. Ne yapacağımızı bilemedik. Şaşırdık kaldık öylece.
Onun için bizim çocuklarımız da çıkıyor geliyor. Bakıyorlar ki halkla karşı karşıya.
Köprünün yolunu kesmişlerdi, biz terör zannettik.
Sakın şaşırmayın. Burası Türkiye.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam ediyor.
Az önce haber merkezini kapatırken arkadaşımız son dakika, Mehtap Yenidoğan son dakikayı vermişti. Biz de aktaralım. Konya'da 3. Anajet Üst Komutanlığı'nda 4. dalga operasyon gerçekleştirilmiş. FETÖ'ye karşı Konya merkezli 17 ilde FETÖ soruşturması kapsamında 74 asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Sevgili dostlar, değerli dinleyiciler, ayrıntılar elimize ulaştıkça size aktaracağız. Programımızın açılışında da söylemiştik. FETÖ soruşturmalarını yürüten başsavcı İrfan Fidan'ın kardeşi de FETÖ'den açığa alınmış, İstanbul'daki darbe girişiminin uygulayıcısı olmakla suçlanıyordu. Eski Yarsav Başkanı Murat Arslan da FETÖ'den tutuklandı sevgili dostlar. Sürekli mücadele ettiğim bu yapılanmayla nasıl ilişkilendirildiğim aklımı almıyor demiş kendisini savunurken yaptığı açıklamada sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi tüm Türkiye'de FETÖ ile mücadele devam ediyor. Bu arada Bekir Boz da Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanı ile de Fethullah Gülen'in iadesini konuştu.
Siyaset bilmediği belli ama hesap
etmeliyim ki bizden hemen önce hem sonra vatan var.
Partimin bütün delegelerinin oylarıyla efsanevi bir kurucu liderden liderliği devraldım.
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde bu insanlık suçunu biz yargılatacağız.
9'a 10 var, Ankara'da ne var?
İşte Ankara'nın duayen gazetecilerinden ve Sözcü Gazetesi Ankara temsilcisi Saygı Öztürk'le konuşacağız. Özellikle meclisteki komisyona verilen ifadeler konusunu. Saygı Öztürk, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın sevgili Murat, iyi günler diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum Saygı abi. Şimdi hem Hilmi Özkök hem Işık Koşener Paşa'nın verdiği ifadeler önemli. Ve Hilmi Özkök'ün verdiği ifadelere de başbakan tepki gösterdi. Biz FETÖ ile ilgili olarak tüm uyarılarımızı yaptık zamanında dedi. Hatta 12 sene önce yapılmış. Işık Koşener de Atatürkçü subaylardan boşalan yerlere bu kumpas nedeniyle FETÖ'cülerin sokulduğu o kadar belliydi ki ben görevden ayrıldım ve bu suça ortak olmak istemedim dedi. Komisyondaki bu ifadeleri nasıl değerlendiriyorsun tecrübeli bir gazeteci olarak?
Şimdi tabii Türk Silahlı Kuvvetleri'nde meydana gelen olay, darbe girişimi kuşkusuz bölücü darbesi. Birinci bir örgüt tarafından yapıldığı konusunda ve onlara bazı kesimlerine destek olduğu kuşkusuz. Evet. Şimdi tabii Hilmi Özkök dönemindeki sözü edilen Milli Güvenlik Kurulu kararının gündeme getirilişi dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in isteğiyle oldu bu konu. Ve o kararname, daha doğrusu Milli Güvenlik Kurulu kararı verildi, imzalandı ve dönemin başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imzası bulunan, dönemin Dışişleri Bakanı Abdullah Gül'ün, yine dönemin dönemin Başbakan Yardımcısı Abdullah Gülşener'in, Adalet Bakanı Cemil Çiçek'in de ifadeleri bulunan bir belge bu. Tabii ki kuvvet komutanlarında bulunduğu belge. Hı hı. Burada Fethullahçı Nurculuk ve Fethullahçı yapılan cemaatiyle mücadele edilmesi öngörülüyor. Kime bu tavsiyede bulunuyor? Hükümete. Fakat hükümet Milli Güvenlik Kurulu kararlarını her ne kadar bakanları imzalamış olsa bile bunu uygulayıp uygulamama yetkisi de hükümete ait bir yetkidir.
Saygı Öztürk, orada başbakan dedi evet. ki bu dedi şeyde Milli Güvenlik Kararı'nda Nur cemaatinden söz ediliyor. FETÖ örgütün adı geçmiyor dedi.
Yalan. Eğer böyle diyorsa çok ayıp ediyordur. Anladım. Neden biliyor musun? Nurculuk faaliyeti. Çünkü belge elimde olduğu için rahatlıkla söyleyebiliyorum. Yani dün belge elimdeydi. Bugün Ankara dışında olduğum için. Şu anda belgenin tarihi falan her şeyi de ayrıca gazetemizde de ben kendi köşemde de o belgeyi yayınlamıştım.
Anladım.
Yani eğer ben öyle dediğini zannetmiyorum. Sadece şunu demiş olabilir. Bu konuyu uygulamadık diyebilir. Nurculuk da bildiğiniz gibi Fethullah cemaati de Nurculuk'un bir kolu olarak ortaya
çıkıyor. Evet, Nurculuk'un bir koludur. Doğru.
Nurculuk ve Fethullah cemaati, Fethullah Gülen cemaatiyle ilgili mücadele planı bu arada. Eylem planı hazırlanması öngörülüyor.
Anladım.
Şimdi o belgede hükümete tavsiye ediliyor ama hükümet bunun gereğini yapmıyor. Neye göre yapmıyor? Bakın bu konuyla ilgili olarak yine 2014 yılında bir CHP milletvekili soru önergesi yöneltiyor. Bu konuyla ilgili neler yapıldı diye. Neler yapıldığının cevabı şu. Bu konuyla ilgili hükümetin bu konuda bakanlar kurulunda herhangi bir karar alınmadı. Dolayısıyla bir karar alınmadığına göre tavsiye kararının dikkate alınmadığı gibi bir sonuçta ortaya çıkıyor. Tavsiye kararının az önce dediğimiz gibi bir hükümetin uyup uymaması tamamen kendi bileceği iştir. Yani hükümet Milli Güvenlik Kurulu'nda o kararı imzalar ama tavsiye niteliğinde olduğu için bunu evet. gereğini yerine getirmeyebilir. Şimdi tabii şunu söylemek lazım. Zannediyor ki bu Fethullah cemaati ya da diğer irticai faaliyetler konusu sadece 2004 yılında gündeme getirildi. Öyle bir durum söz konusu değil. 2004 yılında bu konuyla ilgili karar alındı. Zaten Milli Güvenlik Kurulu'nun özelliği şudur. Her ay daha önceki dönemde her ay toplanır. Gündemindeki konular bellidir. İç olaylar, dış olaylar, ticari faaliyetler, sol faaliyetler, sağ faaliyetler diye 4 belki ana grupta konuları toplanır ve buna göre de bunlara ilgili kararlar alınır. Üstelik de bu kararlar alınmadan önce de işte emniyetin istihbarat bölümü, MİT'in ilgili bölümleri, bununla ilgili de önceden bize sunum yaparlar.
Evet.
Şimdi bu sunumlarda her zaman irticai faaliyetler kapsamında mutlaka Fethullah Gülen'i de geçiyor.
Evet.
Bunu bilinmeyen bir durumda değildir. Nitekim Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi tarafından geçmiş dönemden beri her ay bir bülten yayınlanırdı, istihbarat bülteni. O bültende de bütün cemaatler, özel cemaatlerdeki gelişmeler ya da tarikatlar, diğer işte sol gruplar, sağ gruplarla ilgili de özet bilgiler verilirdi. Bu kapsamda iç olaylar, dış olaylara da yer verildi. Yani Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının oraya sunulanların bir kısa, daha değerli toplu bir özeti yer alırdı.
Anladım.
Şimdi tabii hükümet bu konuyla ilgili bir şey yaptı mı? Yapmadı. Neden? Çünkü onların Fethullah cemaatine karşı bakışı farklıydı.
Tabii.
Ancak bu olaylar 17-25 Aralık biraz daha öncesinde dershaneler konusu gündeme gelene kadar da hiçbir sorun yoktu.
Doğru.
Bugün İçişleri Bakanımız bile, önceki İçişleri Bakanımız bile açıklıyor. Diyor ki şu kadar diyor işte emniyet müdürüm, bu kadar 70'te valim, şu kadar emniyet müdürüm de Fethullah çiziyor. Demek ki Fethullah'la beraber iç içe olan bir yapıydı bu. Bu nedenle yani hükümetin bunlarla mücadele etmek değil, onlarla ortak hareket ettiği bir süreci yaşıyordu. Aslına bakarsanız Fethullah cemaati de ağırlıklı olarak hükümetin el ele yürüdüğü, hatta önemli kadrolardan Fethullahçı olarak bilinen kadrolar tarafından dolduruldu da bu da bilinmeyen bir durum değil.
Bilinmeyen bir durum değil, evet. Eski evet. Genelkurmay Başkanı, son olarak şunu da soracağım Saygı Öztürk. Eski Genelkurmay Başkanlarından Hilmi Özkök döneminde FETÖ'nün orduda daha hızlı örgütlendiğine dair eleştiriler de var. Komisyonda...
Doğrudur. Şöyle, evet. Onu da şöyle ifade etmek lazım. Fethullah Gülen'in döneminde, daha doğrusu Genelkurmay Başkanlığı'nın döneminde astığı doğrudur. Neden? Çünkü Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantılarında daha önce hep genelde irticai faaliyetler, bunlarla ilgili mücadeleler konuşulur. Ve her yıl askeri şuralarda, yılda iki kez toplanan askeri şuralarda irticai faaliyetler nedeniyle ilişki kesilenler olurdu. Ancak AKP döneminde öyle bir süreç yaşandı ki şerhler konulmaya başlanması nedeniyle evet. Bunlarla mücadele edenlerin de mücadele azmi bir yerde kırılmış oldu. Ve bu kişilerin silahlı kuvvetler içerisinde atılmamaları nedeniyle yükselmeleri de bir yerde, yükselmelerinde yolu açılmış oldu.
Evet.
Ancak doğrudan Fethullahçıları dönemin Genelkurmay Başkanı'nın desteklediğini söylemek doğru bir yaklaşım olmaz. Ama güç kazandığı için, işte atama, personel bölümlerinde bunlar etkili olduğu için kendilerine yakın gördüklerinin üst üstelere gelmelerinde bir yerde onları sağlamış oldular. Ama bu Hilmi Özkök'ün Fethullahçıları destekliyor demesi doğru değil. Genel olarak şunu söylemek gerekir. AKP döneminde silahlı kuvvetlerde olduğu gibi devletin diğer yapılarında da, devletin diğer evet. organlarında da Fethullahçı kadrolar her zaman önemli noktalara getirilmeye başlandı. Evet. Silahlı kuvvetlerde bunun dışında tutmak mümkün değildir. Evet. Emniyeti derseniz, emniyet zaten yıllar önce elden çıkmış vaziyetteydi.
Evet.
Murat, öyle ki yani bunları bilinmeyen olaylar değildir.
Değil aslında,
bunlarla
evet.
ilgili kitaplar yazmışız. Daha bu olaylar gündemde değilken konular hep gündeme getirmişiz.
Tabii.
Aman bugün baktığım zaman çok ciddi böyle bu konularla mücadele ettiğini iddia eden yazanlar, konuşanlar oluyor ama onların bir dönem aynı kadrolarla el ele yürüdüğü gerçeğinde göz ardı etmemek lazım.
Bu arada evet. hem İlmi Özkök hem Işık Koşener eski Genelkurmay Başkanları ifade verdi ama Yaşar Büyükanıt sağlık sorunlarında.
Onu da söyleyeyim. Yaşar Büyükanıt'ların kendisiyle bu ifadeye çağrılacağıyla ilgili bilgiyi aldıktan sonra kendisiyle telefonla konuştum.
Evet.
Yaşar Bey, daha doğrusu Yaşar komutanın rahatsızlığı nedir? Bir süredir rahatsız olduğunu da biliyorum. Çünkü daha önce birkaç kez yine telefonla aradığımda özellikle duyma konusunda sıkıntısı vardı.
Öyle mi?
Son dönemlerdeki rahatsızlığı da baş dönmesi çetinliydi. Şiddetli baş dönmesi nedeniyle hasta hastanede yaptığını biliyorum. Eşiyle de ben konuştum. Eşi o gün muhtemelen dedi ki demeyecek çünkü dedi hastanede dedi, kendisi şu anda yatıyor dedi. O durumda biz de ben de kendisiyle ilgili bugün Yaşar Büyükanıt'ın hastaneye gidemeyeceğini söyledim. Tabii işte Koçener konusu da farklı bir durum. Onu da hemen iki kelimeyle eklemek gerekir.
Peki efendim.
Onların döneminde de bu olayla ilgili olarak Fethullahçı yapılanmalar ve devletin içerisinde bazı kumpaslar kurulduğu bir süreçtir. Murat, dediğim gibi yani olaylar o kadar açık net yaşandı ki
evet.
işte Bülent Arınç'a suikast düzenlenmiş, yalanı üzerine
Kozmik Oda'ya girildi. Evet, evet.
Murat, bunu da kitabımı yazdığım için söylüyorum. Çünkü az önce işte Fethullah diyoruz. O konuyu 2010 yılında Okyanus Ötesi'ndeki Vahis isimli kitabımı da topladım. Bugün delili olarak savcılığın yararlandığı en önemli kaynaklardan birisi oldu bu kitap.
Evet.
Yine şu anda nedir? Kozmik Oda ile ilgili operasyon biliyorsunuz başladı. Kozmik Oda'nın esrarını da yine daha önce yayınladığım bir kitapta, sözünü ettiğim kitapta da Kozmik Oda'yı yazdım. Ve bu olayları yazarken tek tarafı diyeyim ki olayın kahramanı Bülent Arınç, yani suikast yapılacağı kişi.
Evet.
Bülent Arınç evet o günlerde gözyaşı döküyordu, işte bana suikast yapacaklarmış falan diye. Ama bugün kendisiyle o kitap için konuştuğumda dedi ki ya bu kadar salakça bir şey oldunuz. Böyle bir şey dedi, inanılır mı dedi. Yani öyle bir suikast yapılacakmış, bundan yutmuş. Bir dedi özel kuvvetlerine ağzım iki katırlık dedi, adresi dedi, bilemeyecek kadar dedi elini yazıp onun sonra yak yakalanacağı zaman bunu yutması diye bir şey olabilir mi?
Değil mi?
Dünyanın en aptalca bir şeydir. Buna diyor insanlar nasıl inanıyor şaşırıyorum diyor. Tabii ki başbakan yardımcısı böyle deyince ben de çok şaşırıyorum. Çünkü daha önceki açıklamaları sadece böyle bir suikast olacağına o kadar kendisini inandırmış, hatta gözyaşları döker duruma gelmişti ki bugünkü tabloya baktığımız zaman şaşırıyorsunuz. Yine olay ne bileyim Erkan işte Albay'ın kağıdı yuttuğu, adresi yuttuğu, her şeyin kocaman bir yalan olduğunu, o kadar basit bir biçimde çözülecek konunun bu kadar yıllarca böyle sürüncemede kalmasında da kuşkusuz savcılarımızın da bir hataları var. Çünkü eğer o ele geçirilen yani kurtarıldığı denilen adresin yazılı olduğu kağıdın bir kriminal incelemesi yapılmış olsaydı bu adres kimin kaleminden çıkmış diye veya o bölümde bulunan sonuçta Ankara Özel Kuvvet Ankara'daki birinin işte, toplam 8-9 askerin bulunduğu bir yer, subayın bulunduğu bir yer. Evet. Bu adresle ilgili bir kriminal incelemesi yapılmış olsa o
her şey ortaya
kimin kaleminden çıktı da ortaya çıkabilirdi.
Tabii.
Nitekim sadece değişikliğinden sonra Murat bunlar yapıldı ve o kişinin ve o birimde çalışanların el ürünü olmadığı da ortaya çıktı. Onun da bir düzmece olduğu zaten ilk günden belliydi. Ama kamuoyuna öyle bir inandırıldı ki bunun bir kumpas olmadığına ve bir plan olduğu. Ancak bugün şunu da söylemek gerekir ki o dönemde kurtarılan belgeler yani Genelkurmay'da özel bir odaya hakim arabasından sonra konulan belgeler daha sonra nasip oluyorsa Necdet Özel döneminde bunların oradan alınması isteniyor. Sadece bunların tekrar bir imajlarını aldırıyor. Kimlere? TÜBİTAK'ta görevli iki kişiye.
Evet.
Peki o iki kişi nerede derseniz o iki kişi de imajları alan iki kişinin de şu anda kaçak olduğunu yani yurt dışına kaçtıklarını biliyoruz. Demek ki bu işler tam anlamıyla devlete karşı kurulmuş bir tuzaktır.
Kesinlikle.
Devletin bazı gizli sırlarını ele geçirme planıdır. O plan tıkır tıkır uygulandı. Bugün Türkiye Cumhuriyeti'nin kozmik odalarında bulunması gereken bilgiler kim bilir kimlerin elindedir. İşte bunları da ne yazık ki devlet
lazım.
Olarak yaşadık Murat.
Kesinlikle.
Gileriz. Bu olaylardan Türkiye'de ders çıkartır ve bu olayın tezgahları, tezgahın içerisinde olanlar, hakimi, savcısı, askeri, ne bileyim diğer kamu görevlerinde hak ettiklerini cezaya çarptırılır. Çünkü bunlarla ilgili yasal bir sağlam işlemler yapmazsanız,
evet.
Yarın benzer olayların olmasına da seyirci kalınır. Eğer Türkiye'de bir hukuk sistemi varsa.
Bir
bunların karşılığı cezalarının ceza vermesi gerekiyorsa, bunlar hiç tereddüt edilmeden verilmeli ve benzer olayların yaşanmasına da fırsat verilmemeli diye ekliyorum.
Evet, işte geçmişten günümüze Ergenekon, balyoz kumpasları ve yalanlarıyla günümüze kadar her şeyin yalan olduğunu, asıl gerçeğin devletin FETÖ tarafından ele geçirilmesi gerçeği olduğunu Saygı Öztürk hem yazdığı kitaplarla hem de bu bağlantıyla çok güzel anlattı. Saygı abi ağzına sağlık. Çok çok teşekkür ediyorum.
Çok teşekkür ederim. Murat tabii ki şu arada gündemde olan bir konuyla hemen bir kelimeyle onu da söyleyelim. Biliyorsunuz Türkiye çok üzücü bir olay yaşadı. 15 Temmuz darbe girişimi.
Evet.
240 vatandaşımızın hayatını
kaybetti
olay.
Evet.
Tabii ki bu olayda kayıtsız kalanan bununla ilgili de Kod Adı Müddet isimli yeni bir biraz önce yeni bir kitabım çıktı. Bu da tabii ki gerçeklerle, belgelerle, olayın taraftarlarıyla, ifadelerle, tanıklarla yeni kitabım Kod Adı Müddet'te.
Kod Adı Müddet.
Kitapçılarda olduğumda belki konuyla ilgilenenler açısından da ifade etmek
gündemi istedim. Daha derinlikli öğrenmek isteyen herkes zaten senin kitaplarını yakından biliyorlar Saygı abi. Çok çok teşekkürler tekrar.
Sevgiler sıralım Murat'ım. İyi günler.
İyi çalışmalar. Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale, Savaştepe otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü projesi için yap işlet devret modeli kapsamında ihale açılmış. Hükümet Çanakkale Köprüsü'nü bir an önce yapmak için gördüğünüz gibi acele ediyor. Resmi gazetenin dünkü sayısında yayınlandı ilan. 100 milyon lira geçici teminat bedeline sahip ihale 26 Ocak'ta gerçekleşecek. Çanakkale Köprüsü için ilana çıkıldı bile. Milli Eğitim Bakanlığı tematik üniversitelerden sonra tematik liseleri de kuruyor. Tek alanda markalaşacak ve o alana yoğunlaşarak eğitim verecek bu liseler ve bölgelerde özellikle olacak. 53 alanda 205 dalda eğitim veren meslek liseleri olacak. Tematik meslek liseleri. Mesela Samsun'da 48 işletme tıbbi cihaz üretiyor ama okul yok. Tıbbi cihaz alanında çalışacak. Bu nedenle Samsun'da Tıbbi Cihaz Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi açılacak. Bursa'da otomotiv fabrikaları var. Otomotiv liseleri açılacak. Kars'ta hayvancılık liseleri açılacak. Örnek veriyorum. Isparta gül üretimi var. Gül üretimi meslek liseleri açılacak. Konya'da belki tarımla ilgili meslek liseleri açılacak. İşte tematik liseler gerçekten iyi bir düşünce. Tematik üniversitelerden sonra tematik liselerde yoldaymış. Bir ara vereceğiz. Saat başındayız. Aradan sonra Burası Türkiye'ye kaldığı yerden devam edecek.
Murat Erdin'le Burası Türkiye devam edecek.
Hem özgün bir haber portalı hem çok sesli bir haber radyosu. Haberin sesi RSFM internette tr.sputniknews.com adresinde. Karasal yayınıyla İstanbul ve Bursa'da 106.4'te, Kocaeli'de 93.4'te. Evde, otomobilde, cepte. Kısacası her zaman her yerde. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
When I first saw you, I saw love, and the first time you touched me, I felt love, and after all this time, you're still the one I love.
Yeah, looks like we made it, look how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together, still going strong. Still, you're still the one I love.
Saatlerimiz 9.04'ü gösteriyor sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Sondan bir önceki programımızda karşınızdayız. 9.30'a kadar beraberiz. Önümüzde yeni haberler var. Onları da aktaracağız. Yarın bu mikrofonda son kez kulaklarınızda olacağız. I'm so glad we made it. Look how far we've come, my baby.
Hukuk öyle bir şeydir ki ne yaparsanız yapın adalet mutlaka tecelli edilir.
Nobel Barış Ödülünü almayı hak ettiğini düşünerek aday göstermeye karar verdim.
Sınırı cezaevinin önünde kamp kurmuş vaziyetteyiz.
Tırnak içinde bizim mahalleden eleştiriler geldi.
İlkokul çağındaki çocuklara ne öğretirsek onu uygulayacaklar.
Fatih Terim sayesinde bence biraz da buralardayız.
Tebligat yok, önceden bildirim yok, hiçbir şey yok.
Her sabah dünya yeniden konuşur. Burası Türkiye. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Doktor Bülent Gedikli, Dünya Bankası'ndan IMF'ye kadar tüm kuruluşları yerden yere vurmuş, artık hiçbir soruna çözüm üretemediğini ifade etmiş. Acaba kendi IMF'mizi mi kursak, kendi Dünya Bankası'mızı mı kursak, ne yapsak? Eski başbakanlardan ve Milli Selamet Partisi Genel Başkanı rahmetli Necmettin Erbakan her fırsatta İslam ordusu, İslam IMF'si, ağır sanayi, İslam ortak parası kurulmasından söz ediliyordu. Hükümet sürekli Birleşmiş Milletler'den, NATO'dan, Avrupa Birliği'nden, IMF'den kredi derecelendirme kuruluşlarından şikayet ediyorsa eğer, o zaman mesela İslam Kredi Derecelendirme Kuruluşu, İslam Birleşmiş Milletleri, İslam IMF'si kurulsun. Biz de görelim. Türk Hava Yolları'nın 6 yıllık kabin memuru yani hostesi 31 yaşındaki Eda Özdemir New York'ta hayatına son vermişti. Niçin intihar ettiğine dair araştırmalar sonuçlanmış. İntiharın nedeni aşk acısı imiş. İstanbul New York seferi için gittiği kentte kaldığı otelin tuvaletinde kendini asmıştı ve yaşamına son vermişti 31 yaşındaki Eda Özdemir. Eda Özdemir'in bir yakını genç kadının 17 ay önce biten ilişkisinin ardından hala travmayı atlatamadığını söylemiş. Ölmeden 3 saat önce de eski arkadaşıyla yazışmış ve onu özlediğini söylemiş. Aşk acısı, 17 aydır süren aşk acısına artık dayanamamış Eda Özdemir ve maalesef gencecik hayatına son vermiş. Mahkemeden emsal bir karar var polisle vatandaş arasındaki diyalogla ilgili olarak sevgili dostlar. Şimdi polisle zaman zaman trafikte, eğer tabii polise rastlarsanız trafikte, zaman zaman çevirmede polisle bazı diyalogları görüyorsunuz, şahit oluyorsunuz. Polisler mesela sizle hemen senli benli konuşmaya başlıyorlar. Hemen hani beyefendi demek, İyi akşamlar, günaydın filan demek. Tamam, bunu yapan polisler de var ama genellikle polisler böyle senli benli ve biraz hoş olmayan ifadelerle konuşuyorlar. Bu telefona da yansımış. 155 polis imdat hattını aramış bir vatandaş. Sevgili dinleyiciler, 2014 Haziran ayında İstanbul Ataşehir'de aracıyla sel sularına mahsur kalan bir vatandaş kasko şirketini aramış. Kasko şirketi de polisi araması gerektiğini söylemiş. Ardından da 155'ten polisi aramış. Polis memuru burası itfaiye değil, itfaiye ara demiş. Burayı arama, burası itfaiye değil demiş. Vatandaş biliyorum itfaiye olmadığını diye bağırınca polis memuru bağırma demiş. Emrah, sizi aradık, tamam demişlerdi demiş vatandaş. Emrah adlı vatandaş. Polis memuru cevap olarak bağırma lan, ne bağırıyorsun diye cevap vermiş. Vatandaş da hakaret etmiş. Polis memuru da kafanı koparırım senin diye. Şimdi böyle bir diyalog var sevgili dostlar. Mahkeme karar vermiş. Sanığın ciddi tehlikeye rağmen uzun zamandır yardım edilmemesine tepki göstermesinin doğal olduğunu belirten mahkeme, hiçbir devlet görevlisinin bu şekilde bir tepki içinde olan vatandaşa bağırma lan şeklinde karşılık verme hakkının bulunmadığını ifade etmiş. İşte mahkemenin kararı bu. Yani mahkeme diyor ki polise, sen vatandaşa lan diyemezsin, bağırma lan diyemezsin diyor. Ama Türkiye'de polis vatandaşa neler neler diyor. Neler neler yapıyor. Az önce son dakika gelişmesini duyurmuştuk. Konya'da bir dördüncü dalga operasyonu var. Ergenekon operasyonlarında da böyle diyorlardı değil mi? Dördüncü dalga, beşinci dalga diye. Konya'da Fethullahçı terör örgütüne yönelik soruşturma kapsamında 3. Ana Jet Üst Komutanlığı'na dördüncü dalga operasyon düzenlenmiş. 71'i üsteğmen 73 pilot hakkında, bak pilotlar da var, 73 pilot hakkında gözaltı kararı verilmiş. Sadece Konya değil, başka illerde de var. FETÖ soruşturmasında yeni dalga kararı. İstanbul'da da lüks bir siteye IŞİD baskını varmış. Terör örgütü IŞİD'e karşılık yönelik Başakşehir'de bulunan lüks bir siteye operasyon düzenlenmiş. Sabaha karşı sevgili dostlar, bazı dairelerde arama yapılmış. Bazı şüpheli şahıslar da gözaltına alınarak Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürülecekmiş. ATM'lerden para çekerken dikkat edin sevgili dostlar. Kartınızı kopyalıyorlar biliyorsunuz. Ama bakın, kartı kopyalayanlar sadece ATM üzerinden de kopyalamıyormuş. İçeriden de kopyalayanlar var sevgili dostlar. Aman dikkat, Posta Gazetesi'nden bir haber bu. Onu okuyalım. Birçok kişinin banka hesabının boşaltıldığı şikayetini alan polis, soyguncuların dünyada benzerine rastlanılmamış bir yöntemle, bu tabii Türkiye'de oluyor, eşine benzerine rastlanılmayan soygunların mekanı hep Türkiye sevgili dostlar. Çok nitelikli. Çok nitelikli. Bizde bakın, bizde iş noktasında nitelikli eleman bulmak zordur. İşin mükemmelliği ile ilgili olarak yapılan işlerde nitelik bulmak zordur. Ama dolandırıcılıkta nitelik çok yüksektir bizde. Zaten nitelikli dolandırıcılık, o bizde var. Eşine benzerine rastlanmayan soygunların yeri Türkiye. Polis hesapların boşaltıldığı tarihlerde ATM'leri kontrol etmiş. Soyulan ATM'leri. Ama soygun yapılan ATM'lerin hep bakıma alındığını fark etmiş. Allah Allah demiş polis. Soygun şikayeti yapılan ATM'ler nedense hep bakıma alınan ATM'ler. Soruşturmayı derinleştirmişler. ATM'leri sökmüş polisler. Sökmüş, daha ince bir araştırmaya tabi tutmuşlar. Ve ne görmüşler biliyor musunuz? Bakıma alınan ATM'ler, bakıma alıyoruz yalanıyla içine kopyalama cihazı yerleştiriyorlarmış. Yani bankanın içinden, hani arka taraftan para konur ya bazen bankanın içinden. Bakım da nereden yapılıyor? Bankanın içinden. İşte bu bankadaki ATM'leri bakıma sokan şirkete hırsızlar sızmışlar. Aralarına iki mühendis koymuşlar ki bunlar zaten mühendis, üniversite mezunu. Bu ATM'lerin nasıl söküleceğini, nasıl içine cihaz yerleştirileceğini biliyorlar. Üniversitede mekatronik mühendisliği eğitimi görmüş bir tanesi. Sevgili dostlar, bankanın anlaştığı firmaya sızmış hırsız. ATM'nin bakımı yapılacak diye hırsız geliyor. O eliyle koymuş gibi, ne kadar güzel. Bankaya da geldiği zaman bankanın güvenlik görevlisi, buyurun bakıma mı gelmiştiniz buyurun diye içeri alıyor hırsızı. Söküyorlar ATM'yi bir güzel. Halbuki yapanlar hırsız, elektronikçi değil. içine kopyalama cihazını yerleştiriyorlar. 20 bin kişinin hesabından 2 milyon lira çekmişler. Bakın 20 bin vatandaşın hesabından 2 milyon eski parayla 2 trilyon lira para çekmişler. Dünya böyle soygun görmedi diyor Posta Gazetesi. Görmek istiyorsanız gelin Türkiye'de görün.
Ekonomi.
Sırada ekonomi haberleri var. Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi bazı bankaların müşterileriyle arka kapıdan faiz pazarlığı yaptığını belirterek biz bunları biliyoruz. Faizleri üst seviyelere çıkararak bankacılığa yakışmayan tefeci mantığıyla insanların zayıf anlarında onların zafiyetlerinden faydalanma şeklinde bir yaklaşım içinde olabildiklerini duyduk. Gerekeni yaparız demiş. Biliyorsunuz yeni yapılacak Çanakkale'ye yeni yapılacak köprünün daha kendisi yok ama geçiş parası belli oldu. 15 euro artı KDV olacakmış Çanakkale Köprüsü'nden geçişler. Peki piyasalarda durum ne? Zaman zaman aktarıyoruz piyasalardaki durumu sizlere sevgili dostlar. İstanbul'un büyük caddelerinde Nuri Osmaniye, Bağdat Caddesi ve İstiklal Caddesi'nde yüksek kiralardan ötürü bazı dükkanların kapandığını, bazı ünlü markaların da bu caddelerden kaçtığını ifade etmiştik. Kapalı Çarşı'da da benzer şikayetler geldiğine dair gazetelerde haberler görünce biz de Kapalı Çarşı ile konuşalım istedik. Kapalı Çarşı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kökler canlı yayında telefon attığımızda kendisiyle konuşalım bakalım Kapalı Çarşı'da durum nedir. Ahmet Bey günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
Günaydın, hayırlı sabahlar efendim.
Çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olun, var olun. Kapalı Çarşı'da durum ne? Gerçekten bazı markalar kaçıyor mu? Esnaf kiraları ödemekte zorlanıyor mu efendim? Buyurun.
Kapalı Çarşı'da durum şöyle. Ülkemizin içinde yaşadığı bu jeopolitik sorunlar nedeniyle turistin gelmemesinden kaynaklanan veya az gelmesinden kaynaklanan bir sıkıntı söz konusu. Bu Kapalı Çarşı %70'i turizme hitap ettiği için de en çok etkilenen alışveriş merkezlerinden biri oldu.
Evet.
Tabii o bölge, tarihi bölge, Sultanahmet'e, Türkiye'nin, İstanbul'un kültürel miraslarına turist gelmeyince, Kapalı Çarşı'ya da girmez olunca veya az girince esnafından mutsuz oldu tabii haklı olarak.
Tabii.
Ona göre planlarını yapmıştı, kiralarını ona göre ayarlamıştı, ona göre adam almıştı falan. Bunlar tabii her 5 senede 8 senede bir Türkiye'de bir durgunluk dönemi oluyor ekonomide. Resesyon dediğimiz düz giden bir ekonomik düzen oluyor. O düzende ayakta kalabilenler, sabredebilenler meseleyi atlatıyorlar. Çünkü geçmişte böyle şeyler yaşandı.
Evet.
Bunun da geçeceğini düşünüyorum. Tabii burada üzerimize düşen pek çok görevler var. Yani sadece bu tip problemle karşı karşıya kaldığımız zaman ne yapacağımız konusunda her şeyi devletin veya çözmesinde bekleyemeyiz. Zorla da turist getiremeyiz ülkeye. Burada yapılması gereken şey biraz anlayışlı olmak. Mal sahibi, mülk sahibiyle kiracı arasında, işletici arasında bir anlaşma yapmak, bir karşılıklı uygun davranış içerisinde bulunmak belki tavsiye edilebilir bir şey olabilir. Yoksa kimse kiranızı düşürün, bunlar fazladır diyemezsiniz. Kapitalizmin kuralları işler. İşte bir mal alıcıya çıkar, alırsa tutulur, satılır, tutulmazsa tutulmaz, ne yapayım boş dursun derseniz bu tip şeyler olur. Kapalı Çarşı'da malum halinde bir marka yoktur. Kapalı Çarşı'da genellikle hepsi esnaftır. Burada yani ekonominin can damarı gibi düşünülebilir Kapalı Çarşı'nın bir bölümü. Yani en azından belirleyici unsuru olarak düşünülebilir. Dolayısıyla büyük caddelerde evet büyük markalar çekiliyorlar, kapatıyorlar, kiralara dayanamıyorlar, çalıştırdıkları insanlara dayanamıyorlar çünkü kendileri mal satamıyorlar. Tabii gelişen alışveriş kültürü, değişen teknolojik şartlar, internetler, şunlar bunlar, açılan pek çok AVM herkesi paydaş yaptı ekonomide. Dolayısıyla bazı yerlerden bu teker çekilmiş oldu. Öyle bir durum var yani, tespitler için bu yani, tablo bu.
Anladım. Dolayısıyla daha çok turizme ilgili, turizmle bağlantılı bazı sıkıntılar olduğunu söylüyorsunuz. Bir haber daha okumuştum ben, onu da size sormak istiyorum. Biliyorsunuz AVM'ler, siz de AVM'lerden söz ettiniz. Türkiye'deki evet. AVM'ler gece 22'ye kadar açık. Kapalı çarşının da AVM'lerle rekabet edebilmesi için 22'ye kadar açık olması gündemdeymiş. Var mı böyle bir şey Ahmet Bey?
Evet, yani bu konuşuluyor. Yönetimimizde konuşuluyor. İlgili kuruluşlarda, kamuda konuşuluyor. Yani sadece Kapalı Çarşı değil, biliyorsunuz o bölge tarihi Yarımada. İstanbul'un yani downtown'u, merkezi, yani tarihi ve turizmin merkezi.
Ben çok Kapalı severim Çarşı'da, oraları. Evet.
Evet. Turizm noktasından bakınca evet, turist pazar günü Kapalı Çarşı'yı görmek istiyor, gezmek istiyor.
Tabii ama kapalı.
Kapalı Çarşı pazar günü kapalı.
Kapalı, evet.
Ya açmak mı lazım, yoksa işte açılış saatini ilerletmek mi lazım? Bu tabii pek çok tedbiri de beraberinde getirecek. Yani güvenlik sorunlarını ortaya koyacak. Açan olacak mı? Çünkü Kapalı Çarşı'nın bu bir kısım esnafı biraz daha rahattır bu konuda. Yani işte saat 6'da kapanıyor, gidiyoruz. Sabah da 9'da açılıyor falan. Böyle götürmek isterler. Eski köye yeni adet getirmek pek kolay değildir.
Değildir ama
bunu deneyeceğiz, tekrar zorlayacağız. Açılsa iyi olur diye düşünüyoruz. Etrafı da iş yapıyor o zaman. Yani Beyazıt, Mahmutpaşa, Sultanahmut'a kadar olan bölgeler de geçiş yolu üzerinde olduğu için olur. Fakat hani açan olur, herkes açmaz. Önce herkes açmaz, sonra açar. Bir AVM mantığında düşünemiyorsunuz. AVM'nin tek sahibi var. Burası çoklu bir ülke. Tabu sahipleri var. Adam açmazsa zorla açtıramazsınız. Kapatırsa da kapatır.
Kapatır,
deneyeceğiz bunu. Yani alışverişin artırılması ve canlılığın o bölgede artması, turist hareketinin pazar gününü de olabilmesi noktasından bakarak belki zaman içerisinde oturabilir diye düşünüyorum.
Ne zaman başlamayı düşünüyorsunuz?
Vallahi işte onu dün de bir arkadaşlarla biraz tartıştık. Kış dönemi şimdi, acaba bu dönemde mi başlamalı? Bu dönem aslında her sene zor dönemlerdir. Kışa girilen dönemler.
Tabii.
Turizmin azlığı dolayısıyla işte insanlar biraz daha erken evlere çekilirler. Hava soğuk olur, şu olur, bu olur falan. Yani insanların yaşama sevinci biraz daha azalıyor kış aylarında.
Doğru.
Acaba baharda mı olmalı, yılbaşında mı yapmalıyız diye düşünüyoruz. Bir karar vereceğiz inşallah. Bir yol bulacağız galiba.
Evet. Eminönü piyasası bile cumartesi günü öğleden sonra kapanır. Herkes yavaş yavaş gider. Dolayısıyla o bölge öyledir. Ben de üniversiteyi o bölgede bitirdiğim için çok iyi bilirim ama fikri bana da sıcak geldi. Yani pazar günü açık olması fikri bana da sıcak geldi. Çünkü turistlerin geldiği bir nokta. Akşam biraz daha geç saatlere kadar, ama bakalım mal sahipleri bu işe nasıl yaklaşacak. Sizin de söylediğiniz gibi bekleyeceğiz,
yani göreceğiz. İşletmeciler nasıl bakacaklar, o önemli.
Evet efendim. Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum.
Rica ediyorum.
Hayırlı efendim. İşler diliyorum. Sağ olun, var olun.
Ben de kolaylıklar diliyorum.
Sağ olun efendim.
Sağ olun
efendim. Türkiye iş yapma kolaylığında 14 sıra düşmüş. Yani iş yapılması zor ülkeler arasına girmiş. Dünya Bankası tarafından yayınlanan iş yapma kolaylığı listesinde Türkiye bu yıl 55. sıradan 69. sıraya geriledi. Bunun sebebi ne? Biliyorsunuz Türkiye'deki terörle mücadele faaliyetlerinde devlet biraz daha güvenlik kemerlerini biraz daha kıstı. İzin verme noktasında terör örgütleri olabilir, FETÖ'cü şirketler işin altından çıkabilir diye biraz daha doğal olarak sıkıldı kemerler güvenlik noktasında. İşte bu nedenle de iş yapma kolaylığı sıralamasında Türkiye 14 sıra daha gerilemiş oldu. Hukuk endeksinde de düşüyoruz. Düşünce ve ifade hürriyeti sıralamasında da çok gerilerdeyiz. Öte yandan Maliye Bakanlığı bankaların 9000 şirketi FETÖ'den kara listeye aldığına dair haberleri de yalanlamış. Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamada bankalar 9000 şirketi FETÖ'den kara listeye aldı başlığıyla tamamen yayınlanan haberin tamamen gerçek dışı olduğunu vurgulamış. Size bir meyve söyleyeceğim. Bilmiyorum daha önce duydunuz mu? Onur, mesela sen şu meyvenin adını daha önce duydun mu? Ejder meyvesi. Ejder meyvesi. Kendi adı Pitahaya. Arkada Hayri kafa sallıyor duydum diye. Hayri, sen nerede duydun bu meyveyi? Nerede duydun anlamadım. Ya tövbe estağfurullah, gazetede okudum diyor. Gazetede demiyorum kardeşim, sokakta duydun mu diyorsun. Adam diyor ki gazetede okudum. Buna duymak denmez. Gazetede, şimdi ben de okuyorum gazetede. Ya bu adamları özel mi seçiyorsun? Sen Pitahaya'dan mı geldin? Hayri ova. Bak tanesi 11 ila 16 lira arasında alıcı buluyormuş. Meyvanın tanesi. Ana vatanı Vietnam'daymış. Vietnam. Bizim Hayri de Vietnam'da savaştığı için orada görmüş. Oradan biliyor. Dondurma yapımı, salata ve ilaç sanayisinde kullanılan ve ağırlığı 300 gramdan 1 kiloya kadar çıkabilen tropikal meyve, narenciye ve sebze üretimine alternatif ürün olarak tercih ediliyor diyor. Pitahaya meyvesi, yani ejder meyvesi. Alabilirseniz, çok pahalı çünkü, yiyebiliyorsanız afiyet olsun. Adama gördün mü diyorum. Gördüm gazetede gördüm diyor. Böyle bir şey var mı? Bilim ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, karayollarında can ve mal güvenliğinin artırılması için sevgili dostlar bir karar aldıklarını söylemiş. Arabalara cam filmi yapıştırırlar hani içerisi gözükmesin diye. Bazen geçer arabalar, bir bakarsınız arabanın içi simsiyah, hiçbir şey görülmez. Çünkü camına film yapıştırılmış. Şimdi o yasak mı, yasak değil mi, serbest mi filan, artık serbest bırakılacakmış bu. Araçlarda can güvenliği tedbirleri kapsamında yapılan yeni değişiklikle yönetmelikteki esaslara uygun olması şartıyla araçlara cam filmi takılması artık serbest olacakmış. Özellikle Ankara'daki bürokratlar yaşadı. Arabanın içerisinde kim oturuyor, kaç kişi oturuyor, ne yapıyorlar, kuaföre mi gidiyorlar, maça mı gidiyorlar belli olmayacak. Bakacaksın 06 plaka, hele bir de kiralık arabaysa hiç anlamazsın. İçinde kim olduğu belli olmayacak. Cam filmi takılması artık serbest. Avrupa kupalarında basketbol karşılaşmaları oynandı. Bu sefer Galatasaray'ı unutmayalım ama Galatasaray maalesef kaybetti. Galatasaray Odea Bank İsrail'de Maccabi Fox'a mağlup oldu. 98-92. Sevgili dostlar, Fenerbahçe ise potada rakip tanımıyor. Fenerbahçe 3'te 3 yaptı. Zalgiris Kaunas'ı 82-68 yendi ve yoluna devam etti. Tebrikler Fenerbahçe. Basketbol Federasyonu'nda da seçimler yapıldı ve yeni başkan Hidayet Türkoğlu oldu. Tek aday olarak girmişti seçimlere basketbolda. Hidayet Türkoğlu basketbolun yeni başkanı oldu sevgili dostlar. Futboldan da bir haber verelim. Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam ediyor ama Çorum Belediyesi'ni zar zor eleyebildi. Trabzonspor 2-1 yendi uzatmalarda attığı golle. Böylece programımızın da sonuna geldik sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. RSFM mikrofonlarında yarın sabah kuşağındaki son programımızda 7.30'da yeniden bir arada olacağız ve sizlere veda edeceğiz yarın sabah sevgili dostlar, değerli dinleyiciler. Yarın görüşmek üzere. Herkesin karnı tok, sırtı pek olsun efendim. Hoşça kalın.